Merhaba, ben Murat Muratoğlu, ekonominin karanlık casusu. Sonunda kraliçenin yolladığı bond çanta elime ulaştı. Bakalım içinde ne vardı? Yanlış anlamayın, benimki görev aşkı. Geçtiğimiz günlerde kendisi dul kaldı. Aradım tabii, hem iş hem baş sağlığı.
Hello?
Kraliçem, başınız sağ olsun.
Thank you very much.
Nur içinde yatsın, mekanı cennet olsun.
Mm-hmm.
Işıklar içinde uyusun.
Yes.
Allah sabır versin, toprağı bol olsun. Allah kalanlara saat nasip eylesin. Allah başka acı vermesin.
Mm-hmm.
Allah size onun ömrünü versin. Long live Queen. Tabii bu biraz abartı oldu. Rahmetli kocası 99 yaşındaydı. Kraliçe de 95 yaşında. Bildiğin temel atmış, kazık çakmış. Ölen kocası artan bakiyeyi mi verecek ona? Aklıma başka bir şey de gelmiyor ki, ne ehemi. Prodigi glava dejdravo. Valla Türkiye ekonomisini zora sokmak için elimden geleni yapıyorum kraliçem.
I'm sure you are.
Ancak adamlar beklemediğimiz gibi patates dağıttılar. Ortalığa soğan saçtılar. Çok daha fazlası lazım.
I would probably be able to do something for you.
At izi it izine karıştı burada. İşim çok zor.
I mean, if I can help, I would be delighted. To do anything I can.
Ya deşifre oldum, açığa çıktım
well,
diyorum.
Listen, can you hang on a minute?
Hayda, koptu iyi mi? Anlatamadım ki derdimi. Ya beni sobelediler. Lord of the 128 milyar dolar dediler. Zehir gibiler.
128 milyar sözünün kaynağı Türkiye değil.
128 milyar dolar yalanını CHP'ye servis eden kişinin ise Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu olduğu öne sürüldü.
Ama ben bunun için eğitildim. Acilen B planına geçiyorum. Ekibi yeniden bir araya getiriyorum. Ama hiçbirine geri dönüş sözü vermiyorum. Adamlar La Casa de 128 milyones de dolaresi yok ettiler. Bizi günde 128 kere öperler. Anlayacağınız bu çok tehlikeli bir görev. Hayır, Charles olmasa şurada 2 dakika durmam ama eski günlerin hatırına devam edeceğim bu imkansız oyuna. Son büyük işimiz olacak. Her şeyi bırakıp Yozgat'a yerleşeceğim sonrasında. Tabii öncesinde görevim gereği ekonomiyi anlatacağım aleme. Türkiye bu gece itibariyle kapandı. Tabii ki bu durum ekonominin çanına ot tıkadı. Yalnız oraya gelmeden önce televizyonda Merkez Bankası Başkanı'nı dinledim. Onunla tam 80 dakikamı geçirdim. Bir yaşanmışlığımız oldu. Ve sonucunda ülke ekonomisinin toparlanması adına tüm inancımı tamamen kaybettim. Bu saatten sonra hiçbir şüphem kalmadı. Bu sebeple ekonominin nasıl daha iyi gideceğini başkalarına sorun. Çünkü ben mucizelere inanmam. Merkez Bankası değil, adeta partinin bankası. Girdiği kabın şeklini alabilenlerin yönettiği ülkenin en önemli kurumlarından biri. Nitekim başkanlık sisteminde bunlar çok normal tabii. Bakın, başkanlık sisteminin iki büyük sorunu var. Bir başkanlık, iki sistem. Başkanlık sistemi gelince elimizde ne varsa üçe katlanacağını söyleyen, ülkenin kanatlanacağını anlatan insanları dinledik sonuçta. Elimizde üçün biri kaldı. Ve o birin de çok ömrü kalmadı. Merkez Başkanı eski AKP milletvekili kimliğinden sıyrılamamış. Hala siyaset derdinde. Piyasalara o kadar uzak ki anlatmaya başlarken ta 1920'lere gitti. Verdiği cevaplar komedi dram dalında ödülü hak etti. Sanki albüm çıkarmış da bizi müzik marketlere yollayacak gibi. Benim vatandaşım, benim halkım, ben. Ne seni o? Bilmiyoruz sanki. Serbest piyasanın ne olduğunu tam olarak çıkaramayan, dalgalı kurun anlamını tam olarak bilmeyen bir başkan çıktı. Yabancı dövizi piyasadan bulamıyorsa biri karşılayacak tabii, dedi.
Piyasadan bulamıyorsa birisi karşılayacak.
Ya o sen değilsin ki. Bakın, 128 milyar dolar kayboldu demiyor. Neden satıldı diyorum. Karşılığında aldığın Türk lirasını anlatıyorsun ama hiçbir anlamı yok. Zaten onu istediğin zaman basabiliyorsun. İşte serbest piyasa bu sebeple var. Sabit kur rejimi gibi sen sınırsızca 6.85'ten satma diye. Arz talep ilişkisine uy diye. Almaya kalkıştı, 8 liradan bulamadı, fiyatı 8.20'ye 8.50'ye çeker. Gerekir. birisi oradan alır. Ha, onu da bulamazsa fiyatı daha da arttırır. Seviye yükseldikçe satıcılar gelmeye başlar. Bu 8,5 da olur 9 da. Bir yerde artık çok pahalandı diye kendi de alışı keser. Dolar da orada dengeye gelir. Senin görevin bu dengeyi sağlamak. Ancak öyle bir gözleri karardı ki sadece 3 kamu bankasının 2020 yılında kambiyo zararı, yani döviz alım satım zararı 17 milyar lirayı buldu. Özel bankalardan biri bunu yapsa kendini kapıda bulur o anda. Sonra dünya ekonomilerinin durumunu anlattı. Dinlediğim kadarıyla hakikaten hepsi çok zor durumdalar. El alemin ağzına laf vermemek için zengin numarası yapıyorlar. Belli ki içleri kan ağlarken gülücükler dağıtıyorlar. Ama biz patates soğan dağıtıyoruz. Haliyle acıdım onlara valla. Gülücükle karın doymuyor ki. Hele hele hele eriyen rezervler yer değiştirdi dedi. Buyurun işte dinleyelim ne demiş.
Merkez Bankası'nın tırnak içinde biraz önce kaybolan rezervleri diyorsunuz ya. İşte o rezervler sadece varlık ve yükümlülük olarak yer değiştirdi.
Bakın bu bilgisayar benim varlığım. Kendisini 3 kuruşa sattım. Onu kullanamıyorum, yerine de koyamıyorum ama koymam gerekiyor. Yani benim varlığım yükümlülük olarak yer değiştirdi. Güzelim MSI yok pahasına gitti. Ama ben ne yapıyorum? Sadece yer değiştirdi diye kendimi rahatlatıyorum ama gitti anasını satayım. Verin bilgisayarımı lan! Haliyle ağlıyorum. Hani ey gözyaşlarım akmayacaktın. Merkez Bankası'nın piyasaya sattığı döviz rezervleri kendine aitti. Swap'la aldıkları ise bankaların dövizi. Yani kısa vadeli borç. Bak bunu hiç söylemedi. Net rezervler şu anda eksi 60 milyar dolarda. Ama şu varlığın yer değiştirme hikayesi var ya. Merkez Bankası Başkanı'nın ne kadar derin bir felsefeci olduğunu gözler önüne seriyor aynı zamanda. Nihilizm varlığın anlamsızlığını, hiçliğini savunur. Yani kimi merkez bankacılara göre paranın olup olmaması önemli değildir. Para sadece paradır. Materyalizme göre ise maddeden oluşuyoruz, varız işte. Paranın azı, çoğu, neti, bürütü mü olurmuş? Taoculuğa göre para var ama var olduğu temel şey açıklanamaz. Sen para diyorsun ama gerçekten para var mı? Matrix'teki kaşık hikayesi.
Kaşığı eğmeyi boşuna deneme. Bu imkansızdır. Sadece gerçeği anlamaya çalış. Bir kaşık yok.
Para aslında yok. Determinizme göre Merkez Bankası özgür değildi. Zorunlu olarak o eylemi gerçekleştirdi. Yani paranın olmaması kaderin bir oyunu. Kimsenin hiç yoktu ki sorumluluğu. Sonuçta para nerede yok işte. Adam anlatırken nereden girdi, nereden çıktı ama nasıl bitirdi? İşte orası en önemlisi. Bakın ne dedi.
O siyahlar, İHA'lar parasız uçmuyor. O askerler orada bedava gitmiyor.
İHA'ların, SİHA'ların rezervle ne alakası var kardeşim? İyi denemeydi Montaigne. Fakat bu sefer güldüremedin. Sahi varlık kimin varlığıydı? Şimdi yükümlülük kimin yükümlülüğü? Tabii ki millet. Senin, benim. Ama bunu yolda bulmuş gibi yiyip bitirdiniz. Oh, hesap da vermeyiniz. Soran olursa 128 milyar nerede diye felsefeyle açıklayın. Duruyordu ama yer değiştirdi deyin. Döviz rezervleri neredeyse 2020 yılının Mayıs ayından beri net olarak eksi bakiyede. Nereye kadar gider böyle? Değirmen döndükçe. O değirmendeki su rezerviyle fazla gidemeyeceğine göre elimizde kalan ne? O paranın nasıl yerine konulacağı gibi cevaplanması çok da kolay olmayan bir soru. Ama cevabını vermeye çalışalım. Merkez Bankası 3 yıl boyunca reskont kredileri dönüşlerini, ki yıllık yaklaşık 20 milyar dolar ediyor, biriktirip rezerv açığını kapayabilir. Ama bunun için hiç satmaması, kimsenin döviz ihtiyacına cevap vermemesi, ki bunların arasında milyarlarca dolarlık doğalgaz ithal eden BOTAŞ da var. 2024 yılına geldiğimizde swap hariç net döviz rezervi sıfırlanır. Ondan sonraki 10 yılda yavaş yavaş biriktirir artık. Yani kapanabilecek gibi bir meblağ değil. Anlayacağınız işte şimdi laciverte boyadılar bizi. Ne var ki çok yakında bolca dövize ihtiyacımız olmaya başlayacak. Neden? Kısaca anlatayım hemen. Hani bir yıl içinde döndürmemiz gereken 192 milyar dolar kısa vadeli borcumuz var deyip duruyorum ya. Borcu ödemeyelim de döndürelim dersek öyle bir faiz istiyorlar ki pavyonda hesap ödemiş tır şoförüne döndürecekler bizi. Şöyle bir örnek vereyim. Tırdan değil ama uçaktan. Pegasus Hava Yolları dolar cinsi 300 milyon dolarlık Eurobond ihracına çıkarken tahmini faiz dolar bazında yıllık %9.25 ile 9.50 arasındaydı. Ya inanılmaz yüksek bir faiz bu. Ha şirketin finansal kararıdır eyvallah. Yalnız bu borcun Türk lirası karşılığı faiz eşeniği %26.25 civarında yapıyor. Bu şirket ne kadar kazanıyor ki? Kar marjı kaç? Hadi biz başka bir şirketi düşünelim. Böyle bir maliyet altına girmek istemiyor. E parası var kasada. Ne yapar normalde? 300 milyon dolar borcum var. Gider öder. Doları nereden alacak? Piyasadan. Piyasada böyle bir dolar arzı var mı? E az buz değil. 300 milyon dolar. Ve diğer şirketleri de hesaba katın. Onlar da bu faize katlanmak istemiyorlarsa dolar toplayıp ödeyecekler vadesi gelen borcu. E işte o zaman durdurulmaz şekilde yukarı çıkmaya başlayacak kur. Nitekim hazine önceden görmüş olmalı ki bankaları arayıp dönen sendikasyonu dönen miktardan fazla çevirenlere teşekkür ediyor ve diğerlerine örnek gösteriyor. 100 lira sendikasyon kredin mi dönüyor? 105 lira çevir diyor. Fazla borçlananlara kırmızı kurdele takıyor. Aferin benim bankama diyor. Bu durumun nereye kadar gideceğini kimse bilmiyor. Peki böylesi bir ortamda Amerika ile nane mollu olan bir Türkiye kimden daha ucuza borç bulabilir ki? Kim daha ucuz borç verir ki? 50 kere söyledim. Ne dedim? Buyurun dinleyelim. Adam Türk düşmanlığını gençliğinden beri hobi olarak yapıyor. Türkleri Yunan kadar sevmiyor. Rum, Yunan, Ermeni lobilerine hep yakın durdu. Başkan olması halinde yönetime geçeceklerin tamamı Türkiye karşıtı. Ya bu adam bizi hobi olarak sevmiyor. Ve işin acı tarafı Joe Biden'ın soykırım kelimesini kullanmasına şaşıran bir yönetim var iş başında. Numara mı yapıyorlar yoksa hakikaten mi hayret ediyorlar? Bu kadar mı gerçeklerden uzaklar? Hele o televizyona çıkan yorumcular Amerika Türkiye'yi kaybetmeyi göze alamaz. Bu sebeple soykırım lafını kullanamaz. Al gözüne soktu işte. Türkiye aleyhtarı ne kadar dava varsa adam gençliğinden beri orada. Bunlara adadı kendisini. Ve hayatının fırsatını yakaladı hop yapıştırdı. Sahi hala Halkbank davasından ceza almadan sıyrılabileceğimize inanan kaldı mı? Çalışanına ceza verip hapse atmışlar. Aylarca yatırmışlar. Şimdi şirketin suçu yok ama diye karar mı alacaklar? Kuvvetle muhtemel haftaya vizyona girecek dava. Ha ertelenirse ne hala? Yoksa hakikaten işler fena. Hele katsa. Anlattım defalarca. Türkçe meali Amerika'nın düşmanlarıyla yaptırım yoluyla mücadele yasası. Bir anda düşman ilan edilmek bu kadar kolay mı? Hiç mi yok eski güzel günlerin hatırı? Bunu bize anlayacağımız dilde söyleseler. Batı'dan borç aldığınız paralarla karnınızı doyuruyorsunuz. Yine de bizim düşmanımız Rusya'dan S-400 füzeleri alıp adamları kalkındırıyorsunuz. Sahi siz ne halt ediyorsunuz? Nitekim Blinken, Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanı oluyor kendisi. Asıl adı Antony. S-400 konusunda çok açık olduklarını ve bunun da kimseyi şaşırtmaması gerektiğini söyledi. Bizimkiler nasıl şaşırmışlarsa artık adamın bile dikkatini çekmiş. Yok yok biz yine de biraz daha şaşıralım. Hadi Rusya'dan silah aldık. Peki Rusya ile aramız nasıl? Sözde salgın nedeniyle Türkiye'ye vatandaşlarının gelmesini yasakladı. Siz de buna inandınız mı? Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye'nin Ukrayna'ya ihraç ettiği İHA'lar için uyardık diye açıklama yaptı. Ya hep medeniyetler köprüsü kurmaktan bahsedip duruyorduk. Sonunda başardık. Herhalde tarihlerinde ilk defa 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Rusya ve Amerika bir konuda uzlaştı. O da Türkiye karşıtlığı. Bakın dışişleri kötü olan bir ülkenin ekonomisinin iyi olmasına imkan yoktur. O zaman biz sürünmeye devam edelim. Nitekim bu gece başlayan kapanma Türkiye'ye çok pahalıya mal olacağı gibi beraberinde çok zorlu günlere götürecek bizi. Artık dayanamadı. Saray baktı pabuç pahalı. Vaka hasta sayısı azalmazsa yedik ayvayı. Ülkeyi komple kapattı. Peki acaba Türkiye aşıya parasızlığı nedeniyle mi yoksa beceriksizlikten mi ulaşamadı? Sonuçta yeterli aşı alamadı Türkiye. Ötesi var mı? Olay Japonya'da geçse artık sorumlu kimse iman tahtasına dayamıştı kılıcı. Harekiri için başına takmıştı beyaz bandını. Haliyle aşılamayı başaramayınca insanları öldürmekle kalmıyoruz, ekonomiyi de batırıyoruz. Ama adam süreci iyi yönetti. Mesela neyi iyi yönetti? Resmen kendini kaybetti. Kastı kastı sonunda 18 günlük kapanış yaptı. Vitesi boşa aldı. Normal şartlarda ekonomisi ayakta bir ülke böyle bir kapanışla vatandaşlarına kaba bir hesapla 40 milyar lira dağıtması gerekir. Peki neyi dağıttı? Saçı başı? Para yok ki. Ha, para bassa iş zıvanadan çıkar. Bu durumda yapıp yapabileceği en fazla kuş yemler gibi para dağıtmak. Bakın size şöyle bir örnek vereyim. 2018 yılının Ramazan bayramı öncesi dağıtılan 1000 liralık ikramiyenin bugünkü dolar karşılığı 215 dolar. Ve bu yıl dağıtılacak olan 1100 liranın güncel hesabı 135 doların altı. Bunun adı fakirleşmek değil de ne? Size makro tabloyu şöyle bir özetleyeyim. Bir adım geri çekileyim, Türkiye'yi gözetleyeyim. Hazinenin iç ve dış toplam borçlarının tutarı 2 trilyon lira sınırına dayandı. Hazine borç stoğunun 1 trilyon 111 milyar liralık kısmı iç borçlardan 100.6 milyar dolarlık kısmı yani yaklaşık 830 milyar lira ediyor dış borçlardan geliyor. Gördüğünüz gibi hiçbir anlam ifade etmiyor. Çok büyük paralardan bahsettiğim için rakamlar havalarda uçuşuyor. O zaman bir de açı değiştirip şöyle bakalım borçlara. Hazinenin iç borç ödemesi için gereken toplam ödeyeceği faiz 635 milyar lira. Dış borç ödemesi için ödemesi gereken faiz ise 45.4 milyar dolar. Bakın bunlar sadece faizler. Hepsinin sonunda bize kilitleyecekler. Son 3 yılı film şeridi gibi hayal edin. Türkiye nereden nereye geldi diye düşünün. Yahu izlerken boğazım düğümlendi. Bu filmi kim çekti? Film kurtulmaya çalıştıkça yapılan büyük hatalar dolayısıyla her geçen gün batağa saplanan, acımasız bir zümre tarafından sömürülen, evlere kapatılan bir ülkenin dramı. İnsan filmi seyrederken kahroluyor. Kadere lanet okuyor. Neyse dönersek ekonomiye. Görünen o ki dolar bir süre daha salınacak. Sonrasında 8.58 seviyesini aşıp yeni rekorlara doğru koşacak. Hatta Commerzbank bu konuda bir diğer lira krizi kapıda. Üst yönetim tarafından Türkiye'de yüksek faizin olmaması gerektiğine dair olan söylemler enflasyon sarmalındaki ülke için yeni bir kriz demek. E bunu biliyoruz zaten. O yüzden devamlı anlatmaya çalışıyoruz ya. Ama devam ediyor konvers. Yaz döneminde Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine başlamasıyla dolar kurunun sembolik 10 lira seviyesine çıkmasını bekliyoruz diye rapor yayınlamışlar. Ya bunun için para mı ödüyorlar? Atın bütün araştırmayı anlatayım ben size. Ya işin enteresan tarafı sahipsiz Türk lirası dolar hakkında yazılan Türkiye'de yayınlanan yerli bir rapor gördünüz mü? Onlarca banka, onlarca aracı kurum, onlarca portföy şirketi, binlerce araştırmacı. Çıt yok. İleri demokraside fazla ileri gidince gözden kayboldu tabii. Burada bize zaman kazandıran Amerika Merkez Bankası Başkanı Powell'ın cömertçe para dağıtmaya devam edecekleri, faiz arttırılmasının ise yıllar süreceğini açıklamasıydı. Ya o da biliyor bu işin böyle gitmeyeceğini. Çıkıp piyasaları karıştırmamak adına veriyor bu demeçleri. Yeni bir 1.8 trilyon dolar dağıtılacak. Tabii insan kıskanmıyor değil. Ama tatlı tatlı yemenin acı acı bir enflasyonu olacak. Bu da dönüp Türkiye ekonomisini vuracak. Tıpkı bütün gelişen ülkeler gibi. Haliyle yararlanamayacağız biz bu bolluktan. Niye? Çünkü şu anda ülkeye çivi çakmaktan çok çakılan çivileri satan bir zihniyet yönetiyor. Ama gençlerde de şans yok be. Sadece yemek yiyip, çay içip, kira ödeyip köprüden geçmek için mi geldiler dünyaya? Onlar için derdimi anlatıyorum valla. Türkiye'de doğanlar için artık bu böyle galiba. Bu videoda biter burada. Yalnız kısaca bir konuya değinmek istiyorum. Tam da bu dakika. Hani kripto para borsası Bitçi.com'un tanıtımlarını yapıyordum ya. Onun hakkında çok mesaj geldi bana. Bitçi benim sponsorum değil, benim arkadaşım. Başarılı olması adına elimden gelen herhangi bir şey olursa tabii ki yapacağım. Siz de benim için yapın. Mesela Instagram'dan takip edin. Abone olun, kalbime taht kurun. Katıla basıp omuz atın. Arkadaşlık bunun içindir. Kalbim bu yüzden sizinle, güç her zaman bizimledir. Podcast dinle.